Ayrım 9.
Teraman'ın yaptığı soruşturmanın sonucunda teknisyenin hançeri çalanla suç ortağı olmadığı kanısına vardı. Hırsız ise menfaat sağlamaktan başka bir şey düşünmeyen bir paralı asker olmalıydı. Mısır ordusunda bunlardan bir sürü vardı. Sardunyalı Ameni'ye Uri Teşup'tan para alan bir serseri dedi. Katip yazmayı sürdürdü. Elinde bir kanıt var mı? Benim içgüdüm bana yeter. Uri Teşup'u suçlama konusundaki bu inatçılığının bir işe yaramadığını anlamıyor musun? Uri Teşup hem büyük bir servete hem de zevkin en alasına sahip. Hattuşil'in hançerini neden çaldırsın? Ramses'e zarar vermek için bir plan hazırladı da ondan. Kısa dönem Dititlerle savaşa girme olasılığı hiç yok. Şu anda en önemli şey Ayşe'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturman. Bu konuda ilerleme kaydettin mi? Henüz değil. Ramses katilin kimliğinin tespit edilmesini istiyor. Ayşe'nin öldürülmesi ve hançerin çalınması. Bu iki olay birbirine bağlı. Şayet benim başıma bir felaket gelecek olursa Uri Teşup'un izini bırakmayın. Senin başına felaket gelirse mi? Sen neler düşünüyorsun? Soruşturmayı ilerletmek için Libyalıların içine sızmak zorundayım. Tehlike çok ciddi boyutlarda. Gerçeğe yaklaşırsan beni ortadan kaldırmaya çalışacaklardır. Sen Ramses'in özel muhafız kıtasının komutanısın. Hiç kimse sana saldırıya cesaret edemez. Bu adamlar Firavun'un dışişleri bakanı ve çocukluk arkadaşı olan Aşağı'yı hiç duraksamadan öldürdüler. Daha az tehlikeli başka bir yöntem yok mu? Korkarım ki yok Ameni. Libya çölünün ortasında bütün vahalardan uzakta bulunan Malfi'nin çadırı sadık adamları tarafından çok sıkı bir şekilde korunuyordu. Kabile reisi süt içiyor, hurma yiyordu. Malfi şaraba da biraya da dokunmaz, insanın aklını karıştıran bu içkilerin şeytan icadı olduğunu düşünürdü. Malfi'nin özel muhafız birliği kendi köyünün adamlarından oluşmuştu. Malfi olmasa bu adamlar fakir birer köylü olarak kalacaklardı. Şimdi ise karınlarını doyurabiliyor, doğru dürüst giyinebiliyor, mızrak, kılıç, yay ve sapan gibi birçok silaha sahip olabiliyor ve hoşlarına giden kadınları seçebiliyorlardı. Bu adamlar, çöl cininin insan biçimine girmiş hali olarak kabul ettikleri Malfi'ye adeta tapıyorlardı. Bacakları panter kadar hızlı, parmakları bıçak gibi keskin olan Malfi, kafasının arkasında da gözleri varmışçasına her şeyi görmüyor muydu? Malfi'ye su getiren görevli, "Efendim, askerler arasında dövüş çıktı," dedi. Malfi yavaşça oturduğu yerden kalktı. Köşeli bir yüzü, yarısı başındaki beyaz sarığın altında kalan geniş bir alnı vardı. Çadırından çıktı. Eğitim kampında öğle sıcağında kılıçlarla ya da çıplak elle dövüş talimleri yapan 50 kadar savaşçı vardı. Malfi çölün ve sıcaklığın insanı zorlayan aşırı koşullarından memnundu. Ancak gerçek bir savaşçı ruhuna sahip olanlar bu zorlu denemelerden galip çıkıyorlardı. Libyalıların kurduğu ordunun Ramses'in kuvvetlerini ezebilmesi için bu denemelerden geçmesi kaçınılmazdı. Malfi geçmişte firavunlar tarafından aşağılanan Libyalı kabile reislerini düşünüyordu. İki taraf arasındaki düşmanlık yüzyıllardan beri sürüyordu. Bu süre içinde Mısırlılar cesur fakat örgütlenmemiş çöl kabilelerini hep bozguna uğratmışlardı. Malfi'nin ağabeyi Ofir, Mısır'a karşı Hititlerle ortak çalışan bir casus şebekesi kurmuştu. Elinde kesin sonuç vereceğine inandığı bir silah vardı. Kara büyü. Ama başarısız olmuş ve bunu hayatıyla ödemişti. Malfi ağabeyinin öcünü almaya yemin etmişti. Er ya da geç tartışmasız efendisi olacağı Libyalı kabileleri yavaş yavaş bir araya getiriyordu. Hititli Uri Teşup'la karşılaşması ona başarıya ulaşması için fazladan bir şans veriyordu. Böylesine değerli bir müttefikle birlikte zafer artık bir hayal olmaktan çıkmıştı. Malfi Libyalıların yüzyıllardır süren utanç ve yoksulluk dönemine bir son verecekti. Az rastlanır bir saldırganlığa sahip güçlü bir savaşçı eğitim yaptığını unutup kendinden daha iri olan mızraklı iki asmını yumruklarıyla yere yıkmıştı. Malfi ona doğru giderken savaşçı kendiklerinden birinin kafasının üzerine ayağıyla basmış etrafa cakas atıyordu. Malfi Tuni'nin içine sakladığı hançerini çıkardı, onu arkası dönük olarak duran savaşçının ensesine sapladı. Bunun üzerine kavga durdu, yüzler Malfi'ye doğru döndü. Malfi, "Kontrolünüzü kaybetmeden taliminize devam edin," dedi. Ve düşmanın en beklenmedik yerden çıkabileceğini unutmayın. 22. Pir Ramses'in toplantı salonunu görünce hayran kalmamak olanaksızdı. Firavun tarafından Maat yasasına boyun eğdirilen düşmanların resimleriyle süslü anıtsal merdiven, burayı çıkmaya alışık saray erkanı arasında bile her seferinde derin bir heyecana neden oluyordu. Ramses'in taç giyme töreni sırasında ona verilen adlar, giriş kapısının çevresinde yer alan beyaz zeminli kartuşlara mavi renklerle yazılmıştı. Bu kartuşların oval biçimi iki ülkenin efendisinin hükmettiği evrenin döngüsünü simgeliyordu. Bütün saray erkanının hazır bulunduğu toplantılar her zaman yapılmazdı. Ramses yüksek idare kademesine başvurduğuna göre Mısır'ın geleceğini ilgilendiren önemli bir olay söz konusuydu. Davetliler arasında sıkıntı hakimdi. Söylentilere inanılacak olursa Hitit İmparatorunun öfkesi yatışmamıştı. Ramses Hitit İmparatorunun kızını alması için yaptığı teklif ilk başta reddederek hakaret etmemiş miydi? Firavun'un bu işe sonradan rıza göstermesi bu hakareti silmiş değildi. Büyük salonun tabanı vernikli rengarenk çinilerle döşenmişti. Çinilerin üzerinde havuzlar, çiçekli bahçeler, mavi yeşil renkli göletlerde yüzen ördekler ve beyaz lotusların arasında süzülerek yüzen balıklar görülüyordu. Ayinciler, katipler, bakanlar, eyalet başkanları, günlük adak sorumluları, sırların koruyucuları ve saygıdeğer hanımlar, soluk yeşil, koyu kırmızı, açık mavi, altın sarısı ve kirli beyaz renklerin kullanıldığı duvar resimlerini hayranlıkla seyrettiler. Bakışlar çavuş kuşlarının, sinek kuşlarının, kırlangıçların, baştan karaların, bülbüllerin ve yalı çapkınlarının çılgınca oynaştığı sahnelerden yukarı doğru kaldırıldığında gelincik, haşhaş, lotus, papatya ve mavi kantaronların oluşturduğu çiçek motiflerinin güzelliği bütün ihtişamıyla ortaya çıkıyordu. Ramses altın tahtına giden merdivenleri çıktığı sırada salonda derin bir sessizlik oldu. Merdivenin son basamağı karanlıkların içinden gelen ve altın ahengini durmadan bozmaya çalışan düşmanı ağzının içine almış bir aslanın resmiyle süslenmişti. Aşağı Mısır'ı simgeleyen kırmızı tacı ve onun içine de yukarı Mısır'ı simgeleyen beyaz tacı giymiş olan Ramses böylece başının üzerinde sihir yüklü iki gücü taşıyordu. Alnında ağzından fışkıran ateşle karanlıkları dağıtan altından bir dişi yılan figürü vardı. Kral sağ elinde bir çobanın değneğini andıran büyülü krallık asasını tutuyordu. Tıpkı sağa sola dağılmış hayvanlarını bir araya toplayan çoban gibi Firavun da darmadağın olan enerjileri birleştirmek zorundaydı. Ramses'in altın önlüğünden ışık fışkırıyormuş gibiydi. Hükümdarın bakışları birkaç saniye için duvardaki bir resme takıldı. Gülhamitlerle dolu bir arka planın önünde dua eden genç kadının yüzü, güzelliğiyle büyük Ramses'in hükümdarlığını ölüm ötesinden aydınlatan Nefertari'yi anımsatmıyor muydu? Firavun'un geçmişi düşünerek harcayacak vakti yoktu. Devlet gemisi ilerliyordu ve Ramses'in elleri her an dümenin üzerinde olmak zorundaydı. Sizi buraya toplamamın nedeni, sizin aracılığınızla bütün ülkenin bazı önemli konularda doğru bilgilendirilmesidir. Ortalığı çılgınca dedikodular sarmış. Benim size açıklayacağım gerçeği çevrenize yaymanızı istiyorum. Ameni sanki ikinci derece bir memurmuş gibi öteki katiplerle birlikte son sırada oturuyordu. Arkada oturanları izleyerek toplantıda hazır bulunanların tepkilerini daha doğru algılayabileceğini düşünmüştü. Seramana ise tam tersine birinci sırayı gözetlemeyi tercih etmişti. En ufak bir düşmanca davranışta hemen müdahale edecekti. Sito'ya gelince hiyerarşideki yerine uygun olarak Nubya Genel Valisi'nin solunda diğer saygın kişilerle birlikte oturuyordu. Bunlardan çoğu göğüslerini olduğu gibi gösteren askılı bir elbise giymiş olan Lotus'tan gözlerini ayıramıyordu. Aşağı Mısır'daki Taht Nabi Eyaleti'nin başkanı ilerledi, hükümdarın önünde eğildi. Söz alabilir miyim Majeste? Seni dinliyoruz. Dışişleri Bakanı Aşağı'nın Hattuşaş'ta tutsak edildiği ve Hititlilerle imzalanan barış antlaşmasının bozulduğu doğru mu? Arkadaşım Aşağı Pir Ramses'e dönerken yolda öldürüldü. O artık Mısır topraklarındaki sonsuz istirahatgahında dinleniyor. Soruşturma sürüyor. Katiller belirlenecek ve cezalandırılacak. Haddiyle yapılan barış büyük bölümüyle Aşağı'nın eseridir ve biz de onu sürdürüyoruz. Karşılıklı saldırmazlık paktı hala yürürlükte ve daha uzun süre öyle kalacak. Majeste, kimin büyük kraliçe olacağını öğrenebilir miyiz? Hatti İmparatoru Hattuşil'in kızı. Topluluğun arasında yer yer mırıltılar duyuldu. Bir general söz istedi. Bu seçim dünkü düşmanımıza verilmiş bir taviz olmaz mı Majeste? Güzel İset hayattayken Hattuşil'in teklifini reddettim. Bugün ise bu evlilik Mısır halkının istediği barışı sağlamlaştırmanın tek yolu. Bir Hitit ordusunun topraklarımızda bulunmasını hoş görmeniz mi gerekecek? Hayır general, topraklarımızda ordu değil, sadece bir kadın bulunacak. İhtiyatsızlığımızı hoş görün Majeste. Ama iki ülkenin tahtın Hititli bir kadının oturması Anadolu savaşçılarıyla çarpışmış bunca insanı kızdırmaz mı? Oğlunuz Meren Pıtah sayesinde birliklerimiz savaşa hazır hale getirildi ve iyice teçhiz edildi. Hititlilerle savaşmaktan korkmak için ne sebep var? Onların tahammül edilmez isteklerine razı olmaktansa onlara karşı koymak daha iyi. Generalin bu kadar ileri gitmesi görevine son verilmesine neden olabilirdi. Ramses, bu söylenenler boş sözler değil dedi. Ama olaya bakış açısı tek yanlı. Şayet Mısır savaşı başlatacak olursa barış antlaşmasını bozmuş ve verdiği sözü ihanet etmiş olacak. Bir firavunun böyle bir davranış içinde olması düşünülebilir mi? General sessizce geri çekildi ve hükümdarın öne sürdüğü kanıtlarla ikna olan saray erkanının arasına karıştı. Kanallar gözetmeni söz istedi. Ya Hatti İmparatoru verdiği sözden dönecek olur ve kızını Mısır'a göndermekten vazgeçerse? Bu davranışını affedilmez bir hakaret olarak kabul eder misiniz Majeste? Üzerinde panter derisinden bir giysi bulunan Memphis başrahibi Kaha ilerledi. Firavun benim yanıt vermeme müsaade ederler mi? Ramses kabul etti. Kralın büyük oğlu, benim görüşüme göre dedi, politika ve diplomasi böylesine önemli bir konuda doğru karara varmak için yeterli değildir. Verilen söze, Maat yasasına saygı bunların hepsinden önde gelir. Ancak unutulmaması gereken bir şey daha var. Atalarımızın bize öğrettiği gibi devletin büyülü yasalarını da hayata geçirmeliyiz. Büyük Ramses hükümdarlığının 30. yılında ilk yeniden doğma törenini yaptı. Bundan böyle ülkeyi yönetebilmesi için gereksinme duyduğu gizli güçleri hükümdarımıza daha sık aktarmamız gerekecek. Bu nedenle bu 33. hükümdarlık yılında en acil olarak yapılması gereken şey yeniden doğma törenlerinin ikincisini hazırlamak olacaktır. Bu törenden sonra ufuk aydınlanacak ve sorularımızın yanıtları kendiliğinden gelecek. Altın ve gümüş evinin yöneticisi karşı çıktı. Bu hazırlanması uzun süre gerektiren pahalı bir törendir. Bunu sonra ertelemek daha uygun olmaz mı? Başrahip karşılık verdi. İmkansız dedi. Metinlerin incelenmesi ve müneccimlerin hesapları bizi aynı sonucu ulaştırıyor. Büyük Ramses'in ikinci yeniden doğma töreninin 2 aydan önce yapılması gerekiyor. Tanrıları ve tanrıçaları getirtmek için gayretlerimizin birleşmesi ve tüm düşüncelerimizin Firavun'un korunmasına adanması gerekiyor. Kuzeydoğu sınırındaki kalelerin başkomutanı söz almanın doğru olacağını düşündü. Tecrübeli bir insan ve meslekten subay olduğu için birçok saygın kişi sözlerine kulak verecekti. Başrahibin görüşüne saygı duyuyorum. Ama Hititler saldırırsa ne yapacağız? Hattuşil Mısır'ın kendi kızının düğünün yerine bu tören için hazırlandığını duyunca yine aşağılandığı hissine kapılıp saldırıya geçebilir. Firavun ayinlerle meşgulken emirleri kim verecek? Kaha güzel ve ahenkli sesiyle bu ayinlerin yapılıyor olması bile bizi korumaya yeter dedi. Bu her zaman böyle oldu. Tapınakların sırlarını öğrenmiş olan bir insan böyle düşünebilir. Ancak deneyimli bir askerin olaya bakış açısı daha farklıdır. Hattuşil bize saldırmaya çekiniyor. Çünkü Kadeş galibi Ramses'ten korkuyor. Onun doğaüstü güçlere sahip olduğunu biliyor. Şayet kral birliklerinin başında olmazsa Hatt imparatoru bütün kuvvetlerini savaşa sürecektir. Kaha, Mısır'ın en iyi biçimde korunması büyünün düzeniyle sağlanır dedi. Hititli olsun ya da olmasın, yakıp yıkan her kimse aslında karanlık güçlerin bir maşasıdır. İnsanlardan oluşan hiçbir ordu bu güçleri durduramaz. Kadeş'te Ramses'in kolunu binlerce saldırgandan daha kuvvetli yapan Amon değil miydi? Bu kanıt tam isabet kaydetti. Başka hiçbir rütbeli askeri itirazda bulunmadı. Meren Pıta, törenler sırasında hazır bulunmak isterdim dedi. Ama benim yerim Firavun'un emrine göre sınırda olmayacak mı? Bu süre içinde 10 kral oğluyla birlikte bölgenin güvenliğini sağlayacaksın. Ramses'in kararı toplantıda bulunanları rahatlattı. Ama öfkesi her halinden belli olan ayincilerin başı toplantıyı izleyenlerin arasından kendine bir yol açıp ön sıraya kadar ilerledi. Uzun ince bir yüzü vardı ve başı kazınmıştı. Dünyevi zevkleri bir kenara itmiş biri olduğu kolayca görülüyordu. Şayet majeste müsaade buyurursa başrahibe sormak istediğim birkaç soru var. Kral karşı çıkmadı. Kaha böyle bir sınavdan geçirilmeyi bekliyordu ama bunun sarayın dışında gerçekleşmesini umuyordu. Memphis başrahibi ikinci yeniden doğma törenini nerede yapmayı düşünüyor? Bu amaçla kurulan Pir Ramses tapınağında. Kral tanrıların vasiyetine sahip mi? Evet sahip. Ayine kim başkanlık edecek? Seti'nin ölümsüz ruhu. Firavuna kutsal enerjiyi veren ışık nereden geliyor? Bu ışık kendi kendine doğmuştur ve Firavun'un yüreğinde her an yeniden doğar. Ayincilerin başı artık başka soru sormadı. Kaha'yı bir türlü açmaza sokamıyordu. Yüzünde ciddi bir ifadeyle Ramses'e döndü. Majeste, başrahibin yüksek bilgisine rağmen bu yeniden doğma töreninin yapılmasının olanaksız olduğunu düşünüyorum. Kaha şaşırarak neden diye sordu. Çünkü o törende büyük kraliçenin önemli bir rolü vardır. Oysa Firavun duldur ve Hitit prensesini henüz almamıştır. Ramses ayağa kalktı. Firavun'un bu güçlüğün farkında olmadığını mı sanıyorsun? 23. Teşonk çocukluğundan beri deri işleriyle uğraşırdı. Koyun hırsızlığı yaparken Mısır polisi tarafından yakalanan ve uzun süre ağır çalışma cezasına mahkum edilen bir Libyalının oğluydu. Babası cezasını çekip evine döndükten sonra Ramses'e karşı yürütülecek silahlı bir mücadeleyi savunmaya başlayınca Teşonk'la yollara ayrılmıştı. Teşonk önce bu Bubastis'te sonra da Pir Ramses'te iş bulmuş ve yavaş yavaş ilerleyerek kendi alanında isim yapmıştı. 50 yaşlarına geldiğinde Teşonk vicdan azabı duymaya başladı. Bu şiş göbekli ve güleç yüzlü haliyle Mısır'ın doğduğu ülkeye layık gördüğü aşağılamayı ve halkının savaşlardaki yenilgisini ne kadar da çabuk unutmuştu. Emrinde 30 işçinin çalıştığı, hali vakti yerinde bir zanaatkar olan Libyalı, sıkıntıda olan vatandaşlarına kapılarını açmaya karar verdi. Kısa bir süre sonra sürgünde yaşayan vatandaşlarının hamisi olarak tanındı. Yardım ettiği Libyalılardan bazıları Mısır toplumuyla uyum sağlamış, diğerleri ise öç duygusunu hiç kaybetmemişlerdi. Şimdi ise Libyalılar arasında Mısır'a karşı yeni bir hareket doğmaktaydı. İki ülkenin yok olmasını hiç de arzu etmeyen Teşonk ise büyük endişe içindeydi. Şayet Libya sonunda galip gelir ve şayet bir Libyalı Mısır tahtına çıkacak olursa ne olurdu? Ama bunu başarmaları için her şeyden önce Ramses'i ortadan kaldırmaları gerekiyordu ve bu hiç de kolay bir iş değildi. Teşonk bu çılgınca hayali kafasından kovmak için kendini işine verdi. Kendine teslim edilmiş olan keçi, koyun, antilop ve öteki çöl hayvanlarının derilerinin kalitesini gözden geçirdi. Kurutulacak, tuzlanacak ve tütsülenecek olan bu derilere uzman bir ekip aşı boyası uygulanacak ve sonra da onları idrar, kuş pisliği ve dışkı ile esnekleştirecekti. Sağlık servisinin düzgün aralıklarla ziyaret ettiği bu atölyedeki en pis kokan işlem buydu. Yağ ve şapla yapılan geçici tabaklamanın ardından Nil akasyasının yemişlerinden elde edilen ve tanen açısından çok zengin olan bir maddeyle gerçek tabaklama yapılıyordu. Eğer gerekiyorsa deriler bir kez daha yağın içine bastırılıyor, tokmaklarla dövülüyor ve yumuşatmak için çekiştiriliyordu. Teşonk bu işi yapanların en iyisiydi çünkü sadece yağla yapılan kaba tabaklamayla yetinmiyordu. Ayrıca derilerin katlanması ve kesilmesinde de özel bir beceri gösteriyordu. Bu nedenle toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda müşterisi vardı. Teşonk'un atölyesi çanta, kolye, köpek tasması, ip, sandalet, kılıf, kılıç ve kamalar için kın, miğfer, sadak, kalkan ve yazı tabloları bile yapıyordu. Teşonk elindeki falçete ile birinci sınıf bir antilop derisinden bir parça keserken bıyıklı, dev gibi bir adam atölyeye girdi. Ramses'in özel muhafız kıtasının komutanı Seraman'ı. Falçete derinin üzerinde kaydı, gitmesi gereken yoldan saptı ve Teşonk'un orta parmağını kesti. Libyalı zanaatkar acının neden olduğu çığlığını tutamadı. Elinden kan fışkıran Teşonk yardımcısına deriyi yıkamasını emrederken yarasını yıkadı ve yaranın üzerine bal koydu. Hareketsiz duran Sardunyalı bu sahneyi seyrediyordu. Teşonk Seraman'ın önünde eğildi. Sizi beklettiğim için özür dilerim. Aptalca bir kaza. Garip, oysa elinin çok becerikli olduğu söyleniyor. Teşonk korkudan titriyordu. Libyalı savaşçı bir aileden geldiğine göre bir bakışıyla bile hasmını yere devirmesi gerekirdi. Ama karşısındaki adam Sardunyalı bir paralı askerdi ve dev gibiydi. Size ne gibi bir yardımım dokunabilir? İyi deriden yapılmış bir bilekliğe ihtiyacım var. Son zamanlarda balta kullanırken bileğimde hafif bir zayıflık hissediyorum. Bütün çeşitlerini göstereyim. İçinden beğendiğinizi seçin. En sağlamlarının atölyenin arka tarafında bulunduğundan eminim. Hayır ben... Olmaz olur mu Teşonk? Madem ki sana eminim dedim. Evet evet şimdi hatırladım. Öyleyse arkaya geçelim. Teşonk ter içinde kalmıştı. Seraman'a ne keşfetmiş olabilirdi? Hiçbir şey. O hiçbir şeyi bilemezdi. Libyalı kendini tutmalı, nedensiz yere korkuya kapılmamalıydı. Mısır gerçek bir hukuk devletiydi. Sardunyalı şiddet kullanmaya cesaret edemezdi. Aksi takdirde mahkeme tarafından ağır bir şekilde cezalandırılırdı. Teşonk Seraman'ın önünde arka odaya gitti. Burada satmaya niyetli olmadığı şaheserlerini saklıyordu. Bunların arasında kırmızı deriden yapılmış harikulade bir bileklik vardı. Beni satın almaya mı çalışıyorsun Teşonk? Elbette ki hayır. Böylesine değerli bir parça krallara layık doğrusu. Beni şımartıyorsunuz. Sen seçkin bir zanaatkarsın Teşonk. Parlak bir mesleğin, dikkate değer müşterilerin, başarı vadeden bir geleceğin var. Çok yazık. Libyalı sarardı. Anlamadım. Kader senin yüzüne gülerken sen neden yolunu şaşırdın? Yolunu şaşırmak mı? Ben... Seraman'a kahverengi deriden yapılmış çok güzel bir kalkanı eliyle yokladı. Bu parça bir ordu komutanına layıktı. Üzgünüm Teşonk ama başın büyük bir belada olabilir. Benim mi? Ama neden? Şu elimdeki eşyayı tanıyor musun? Seraman'a papirüsleri koymak için yapılmış silindir biçimindeki deri kılıfı gösterdi. Bu senin atölyenden mi çıktı? Evet ama... Evet mi hayır mı? Evet, kabul ediyorum. Kimin için yapılmıştı? Tapınağın sırlarından sorumlu bir ayinci için yapılmıştı. Sardunyalı gülümsedi. Sen dürüst birisin Teşonk, bundan eminim. Saklayacak bir şeyim yok efendim. Ama yine de ağır bir suç işledin. Nasıl? Bu kılıfı devleti yıkmayı amaçlayan bir mesaj göndermek için kullandın. Libyalı nefes alamaz oldu. Dili ağzının içinde şişti, şakakları zonkladı. Bu, Seraman'a bu bir organizasyon hatası dedi. Ayinci kılıfında Ramses'e karşı silahlı bir ayaklanmaya hazırlanmaları için Mısır'daki Libyalılara yapılan çağrıyı bulunca çok şaşırmış. Hayır, hayır, bu imkansız. Bu kılıf senin atölyenden geliyor Teşonk ve bu mesajı sen yazdın. Hayır efendim, sizi temin ederim ki ben yazmadım. İşçiliğini beğeniyorum Teşonk ama seni aşan bir komploya karışarak yanlış yaptın. Senin yaşında ve durumunda bir insan için bu affedilmez bir hata. Hiçbir kazancın olmayacak. Aksine her şeyini kaybedeceksin. Nasıl bir çılgınlığa kapıldın? Efendim ben... Yalan yere yemin etme. Öbür dünyanın mahkemesinde cezalandırılırsın. Kötü yolu seçtin dostum. Ama aldatıldığını inanmak istiyorum. Bazen bizim de önümüzü göremediğimiz olur. Bu bir yanlış anlama. Ben... Yalan söyleyerek boşuna vakit harcama Teşong. Adamlarım seni uzun zamandan beri gözlüyorlar ve senin isyancı Libyalıların koruyucusu olduğunu biliyorlar. Onlar isyancı değil efendim. Sadece zor durumda kalmış olan Libyalılar. Ben de vatandaşlar olarak onlara yardım ettim. Bu doğal değil mi? Rolünü önemsizmiş gibi göstermeye çalışma. Sen olmadan kimse böyle gizli bir şebeke oluşturamaz. Ben namuslu bir tüccarım. Ben... Daha açık olalım dostum. Elimde seni ölüme ya da en iyi olasılıkla ömür boyu hapse götürecek bir kanıt var. Seni tutuklamama emretmesi için bu belgeyi vezire vermem yeter. Diğer hainlere örnek olacak bir dava ve yaptığın hataya denk düşecek bir ceza ile karşı karşıyasın. Ama ben masumum. Haydi oradan Teşong, bana yutturamazsın. Böyle bir kanıt karşısında yargıçlar hiç tereddüt etmezler. Kurtulmak için en ufak bir şansın yok. Tabii ben müdahale etmezsem. Libyalının en güzel parçalarını sakladığı odada derin bir sessizlik oldu. Nasıl bir müdahale söz konusu? Seraman'a deri kalkanı eliyle yokladı. Durumu ne olursa olsun her insanın tatmin edemediği bazı arzuları vardır. Ve ben de herhangi bir insandan farklı değilim. İyi maaş alıyorum. Çok güzel bir evde oturuyorum. Hoşuma giden kadınlara sahip oluyorum. Ama daha zengin olmak ve yaşlılığımı sıkıntısız geçirmek. Evet, susabilir ve bu kanıtı unutabilirim. Ama her şeyin bir bedeli vardır Teşong. Bu bedel yüksek mi? Tapınağın sırlarından sorumlu olan ayinciyi de susturmak zorunda olduğumu unutma. Kazancının uygun bir yüzdesi beni memnun edebilir. Şayet anlaşacak olursak beni rahat bırakacak mısınız? Ama yine de görevimi yapmak zorundayım dostum. Benden ne istiyorsunuz? Ayşe'yi öldüren Libyalıların adlarını. Onların kim olduğunu bilmiyorum. Onların kim olduğunu gerçekten bilmiyorsan yakında öğrenmen gerekecek. Benim özel araştırmacım ol Teşong. Şikayet edecek hiçbir şeyin kalmaz. Ya sizi memnun edecek bir sonuca varamazsam? Çok yazık olur dostum. Ama bu felaketten kaçınacağından eminim. Resmi sıfatla senden adamlarım için 100 kadar kalkan ve kılıç kını sipariş ediyorum. Saraya geldiğin zaman beni görmek istediğini söyle. Seraman'ı aklı başından gitmiş Teşong'u arkasında bırakıp atölyeden çıktı. Amini'nin önerdiği gibi Seraman'a kendini zengin olmak için krala bile ihanet etmeye hazır biri gibi tanıtmıştı. Şayet Teşong bu yemi yutarsa Seraman'dan korkmadan birçok şeyi anlatacak ve Sardunyalı'yı sonuca gidecek olan yola sokacaktı. 24. Büyük Ramses'in 33. hükümdarlık yılında Teb'de kış zaman zaman buz gibi esen rüzgarlara rağmen genelde ılık geçiyordu. Bulutsuz masmavi bir gök, sakin akan Nil, suların uygun bir biçimde kabarmasından sonra yeşillenmiş tarlalar, bir köyden ötekine yolculuk eden saman yüklü eşekler, çevrelerinde çobanlarla ve köpeklerle otlaklara giden memeleri süt dolu inekler, beyaz badanalı evlerinin eşinde bebekleriyle oynayan küçük kızlar, bez parçasından yapılmış topların peşinden koşturan oğlan çocukları. Mısır sanki hiçbir şeyin değişmeyeceği ebedi bir ahenge uygun olarak yaşıyordu. Ramses günlük hayatın bir parçası olan bu dingin anın tadını çıkarıyordu. Ataları milyonlarca yılın tapınaklarını inşa etmek ve orada yaşam konutlarını kazmak için Nil'in batı kıyısını seçmekte ne kadar haklıydılar. Burada her sabah kral ve kraliçelerin ışıktan var olan gövdeleri doğan güneşle birlikte yeniden canlanıyordu. Burada bu dünya ile öteki dünya arasında hiçbir sınır yoktu ve sonsuz bir gizem insanoğlunu bağrına basıyordu.